Ayrım 5, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 62. Büyük ana kapının sağ tarafına açılmış ve yerden 40 santim kadar yükseltilmiş küçük alçak kapı içeri girerken üstünden atlamak için belirli bir dikkat gerektirmişti. Çıkışta da bunun tersi olmadı ve benli yine küçük ama bir o kadar sinsi bir atlayış yapmak zorunda kaldı. Kendisinde çok hantal duran fiziksel virtüözlük gösterilerini hiç sevmeyen komiser, önündeki bu küçük engele büyük bir antipatiyle baktı. Rahip zarif bir hareketle engeli aştı. Günümüz için gereksiz ve zahmetli bir iş. Ama bir zamanlar kapının önündeki bu alanda gezinen birçok kümes hayvanı varmış. Bu yüzden de onların kutsal mekana girmelerini engellemek için böyle bir bariyere ihtiyaç duyulmuş.
Kümes hayvanları mı?
Tabii, tavuklar, horozlar. Eskiden burası çok çalışkan bir manastırdı. İçinde yaşayan birçok rahip vardı ve mahsul üretip hayvan yetiştiriyorlardı.
Ve zenginleşmelerini sağlayacak yün üretimini yapıyorlardı.
Ama burada değil. Humiliari tarikatının yün üretmek için kullandıkları başka birçok evleri vardı. Hem bunlar sadece burada Milano'da değildi. Monza, Lodi ve Caravaggio'da konutları bulunuyordu.
Peki sürüleri nerede tutuyorlardı, yani koyunları?
Sürü beslenmiyordu. İngiltere ve Fransa'dan yüksek kaliteli ham yün getirtiyorlardı. İşlenmesiyle ilgili sürecin tümünü ise kendileri gerçekleştiriyordu. Taraklamadan iplik haline dönüştürmeye kadar, hatta birkaç tür bez bile üretiyorlardı. Sonra da bunları bütün Avrupa'ya satıyorlardı.
Tam anlamıyla endüstriyel bir organizasyon.
Benli bu yorumu yaparken nihayet bir sigara yaktı ve haber kaynağına rahatsız olup olmayacağını sormadığından ötürü hafif bir pişmanlık hissetti. Kendi Marlboro paketini çıkaran genç rahip komiserin ateşiyle bir sigara yaktı. Sigarasından birkaç nefes çektikten sonra anlatmayı sürdürdü. En eski zamanlardan beri ticarette başarılı olabilmenin yolu iyi bir organizasyondan geçer. Humiliati de o zamanların dayattığı teknolojik eksikliğe rağmen bu konuda rakipsiz olduğunu gösterdi. Geliri arttırmak için masrafları kıstılar.
Tarikat ne kadar zenginleşti?
Ah, çok zengin, hem de çok. Az önce siz de gördünüz, büyük sanatçıları tutacak kadar zenginleştiler. Toprakları satın alıp kendi tapınak, ev ve manastırlarını inşa edecek kadar. Mesela bu manastırın üstünde bulunduğu toprağı kimden satın aldıklarını biliyor musunuz?
Size gerçekten de bunun cevabını verebileceğimi düşünmüyorsunuz değil mi?
Tapınak şövalyelerinden.
Dipnot, tapınak şövalyeleri, 12. yüzyılda kurulan askeri kimliğe sahip yaygın bir Hristiyan tarikatıdır.
Çok güzel diye düşündü komiser, elinde öldürülmüş bir adam, onun ardında bıraktığı ve komiseri tam ortaçağın içine sürüklemek isteyen şifreli bir ipucu vardı. Şimdi bir de ortaya tapınakçılar fırlıyordu.
Neydi bu? Milano stilinde bir Da Vinci şifresi mi?
Genç rahip şaşkınlığın dozunu biraz da artıracak bir şey daha söyledi. Hatta tapınakçılar ile Humiliati'nin ilk kurallarını aynı kişi oluşturdu. San Bernardo di Chiaravalle.
Mükemmel, dedi benle kendi kendine. Acaba Sion tarikatı ne zaman sahneye çıkacaktı?
Kendime şunu sormadan edemiyorum. Nasıl derler, bu kadar erdemli bir tarikat neden San Carlo'ya karşı onu ortadan kaldırma noktasına gelecek kadar büyük bir isyan içine girmiş?
Olayların gerçek yüzü ne acaba? İsyana ve suikast girişimine tüm tarikat üyelerinin bulaşmadığı kesin.
Sırayla gidelim. Gerçek şu ki 1500 yıllarında Humiliati tarikatı pek de erdemli sayılmazdı. Zenginlikleri kurallarına sadık kalmaktaki titizliklerini gittikçe zayıflatıyordu. Aslında pratikte Borromeo, Milano başpiskoposluğu görevini yüklendiğinde Humiliati mensupları kendilerini zevk arayışı içindeki bir hayata bırakmışlardı. San Carlo tarikata nezaket içinde çağrıda bulunduğunda Aziz'in onları pervasız yaşamlarından vazgeçirme çabasından bir adım bile geri atmayacağını hemen anladılar.
İşte böylece bu zevklerinden vazgeçmemek uğruna harekete geçtiler. Saldırganlar 4 kişiydi ama akşam duası sırasında eski bir tüfek ile başpiskoposa sırtından bir el ateş etme günahını işleyen içlerinden sadece biri oldu. San Carlo elbiseyi delip geçen kurşundan sağ kurtuldu ama saldırganın peşine dua bitirildikten sonra düşülmesini istedi. 4 humiliati keşişi yakalanıp ölüm cezasına çarptırıldı. Ama dikkatinizi çekerim, ceza kilise kanunları yerine Milano Senatosu'nun kontrolü altındaki halk mahkemesi tarafından verildi. Ertesi yıl Papa 5. Pio, Humiliati tarikatını yaklaşık 400 yıllık tarihlerini yüz kızartıcı bir şekilde sonlandırarak dağıttı. Madem saldırı sadece 4 keşiş tarafından düzenlenmişti, neden bütün tarikatı dağıtma gereği duyuldu? Zaten tarikatın 100'den az üyesi kalmıştı. Sayıları 80'i aşmayan ve yaşamlarını en kınanan zayıflıkları adamış zengin keşişlerden oluşuyordu. Sadece kendi tarikatlarının ilkelerini değil, Hristiyanlığın en temel kurallarını da tamamen unutmuşlardı. Muhtemelen grubun büyük bir kısmının saldırıdan haberi vardı ve bunu destekliyordu. Yapılan hareketin vahametini bir düşünün. Başpiskoposu San Carlo Borromeo'yu vurmak, tüm tarikatın dağıtılması ağır bir karar olmuş olabilir ama bu adil ve kaçınılmaz bir sondu. Benli bir süre dalgın bekledi. Peki Humiliati'nin mülklerine ve varlıklarına ne oldu? Doğal olarak hepsine el konuldu. Kilise tarafından mı? Bu da çok doğal değil mi? Sonra da iyi işlerde kullanılması için Milano Başpiskoposu'na emanet edildi. Yani San Carlo'ya. Sessiz kalma sırası genç rahipteydi. Komiser Benli'nin bu son yorumundaki ses tonu hoşuna gitmemişti. San Carlo'ya yapılan bu kadar eski bir saldırıya karşı duyduğunuz bu ilginin sebebini sorabilir miyim? Tamamen profesyonel bir ilgi. Anlıyorum, gazeteci misiniz yoksa ya da öğretmen? Benli bazen bu dürtüye karşı koymayı hiç beceremiyordu. Polis kimliğini çıkarıp genç rahibe gösterdi. Merkez Emniyet Amirliğinden Komiser Benli, bu davayı yeniden açıyoruz. Bir saat kadar sonra Komiser Benli kazan gibi kaynayan beyniyle tekrar Puntos'una binmeye hazırlanıyordu. Bir sigara yaktı. Tüm bunlar onun yaşındaki biri için çok fazla ve bir seferde sindirilmesi zor verilerdi. Buna rağmen midesindeki karıncalanma ona Valeriani'nin bıraktığı ipucu da anlamak üzere doğru yolda olduğunu fısıldıyordu. Karıncalanma, sezgi ya da polis içgüdüsü. Ya da belki diye düşündü, cep telefonundan Ingroia'yı ararken en basit haliyle elinde izlenecek bir tek bu yol vardı. Gelişme var mı? Tanıdıklardan komşulara birçok kişiyle görüştük doktor. Hiçbiri profesörün duygusal bir ilişkisi olabileceğini düşünmüyor. Temizlikçi? Teresa mı? Onunla da konuştuk. Ingroia kıkırdadı. Sabahları evde saçı başı dağılmış birine rastladı mı diye sorduğumda neredeyse sinirlendi. Ha, müfettiş devam etti. Telefon kayıtlarını ve emrettiğiniz şekilde hesap hareketlerini kontrol ediyoruz. Bir şey bulabildiniz mi? Eğer Valeriani'nin bir sevgilisi varsa bunun mutlaka izi çıkacaktı. Göze çarpan bir bozukluktan mı bahsediyorsunuz doktor? Of, lanet olsun Ingroia, sorularımı hemen cevaplamak bu kadar zor mu? Özür dilerim komiser. Benli Ingroia'nın o an gözlerini havaya diktiğine iddiaya girebilirdi. Müfettiş tekrar söze girdi. Şimdilik bilgileri kontrolümüz devam ediyor. Uzun bir iş ve birkaç saate daha ihtiyaç var. Yarın sabah erkenden tam bir rapor istiyorum. Ofisime getir dedi Benli sert bir şekilde ve telefonu kapattı. Şimdi ise Ingroia'nın ona telefonun diğer ucundan güzel ve gürültülü bir küfür savurduğunu görür gibi oldu. Benli sigarasını atıp motoru çalıştırdı. Şehre dönmek üzere hareket etmeden önce manastıra son bir defa baktı. O gün yaptığı geziler içinde en başarılısı bu olmuştu. Humiliati ve beklenmedik bir şekilde San Carlo ile ilgili yeni bilgiler edinmişti. Genç rahibin konuşurkenki yüz ifadesi komiserin dikkatini çekmişti. Bu Borromeo'nun pek de parlak bir varlık olmadığını düşünenler olduğunu kanıtlayan bir ifadeydi.
Bu sözlerinize ne söylemek istediniz? Yani San Carlo'nun en saygın ve çok anılan azizlerden biri. Mesela kahramanca erdemleri hep gündeme gelir. Tıpkı Papa 5. Pio'nun havarilerin kalesindeki kayanın üstünde dimdik duracağım dediği gibi. Ama kimilerine göre bazı tartışmalı yönleri de vardı.
Ne gibi?
Günümüz duyarlılıklarıyla değerlendirildiğinde bazı eylemleri nasıl denir pek de uygun görülmeyebilir.
Genç rahip bunları söylerken biraz utanmış gibi görünüyordu. Benli sessiz kalıp onun tekrar konuşmaya başlamasını bekledi.
Aziz'in bazı biyografilerinde belirli dönemlerde elinin ağırlığından, kuşku uyandıran eylem ve metotlarından, inatçılığından ve merhamet eksikliğinden bahsedildiği söylenebilir. Diğer taraftan Luther'in Protestan reformuna karşı mücadele edilen fırtınalı bir dönemde yaşayıp görev yaptığı düşünülünce o dönemin yargı sistemi ve öngörülen cezalara göre sertliklerin bolca olmasına şaşırmamak gerek.
Dipnot Protestan reformu 15. yüzyılda filozof Martin Luther'ın önderliğinde Katolik Kilisesi'ne karşı başlayan dini bir reform hareketidir.
Öngörülen cezalar mı? San Carlo'nun piskoposluğunda Milano'da kazıkta yakılma ve işkencelerin olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
Yine utanç dolu bir sessizlik oldu.
Bakın, Engizisyon Milano'da oldukça aktifti. Bu sadece Borromeo döneminde değil, ondan önce ve sonra da böyleydi. Yağlı kazıkta yakılmalar oldu ama yine de.
Yüzü hafifçe kızaran genç rahip birden dinçliğini geri kazanır gibi oldu.
Borromeo'dan dönemin kanunlarına, zihniyetine ya da alışkanlıklarına karşı koyması beklenemezdi. Hem sonra bunlar Borromeo'ya verilen görev, yani o en yüksek misyon tarafından desteklenen sertliklerdi.
Neymiş bu misyon?
Milano başpiskoposu olmak tüm Hristiyanlık için bir örnek teşkil eder. Çünkü Milano kısa bir süre önce yapılmış olan Trento Konsili'nde ana hatları belirlenen karşı reformun en hararetli merkeziydi.
Dipnot, Trento Konsili, üst düzey din adamlarının dini konuları tartışıp Hristiyanlık adına genel ahlak ve iman kurallarını işaret ettiği bir toplantıdır. Luther'ın reform hareketi sırasında konsil tarafından bu harekete karşı Katolik Kilisesi reformu olarak kabul edilecek karşı reformun kuralları açıklanmıştır.
Yavaş yavaş sizi takip etmekte zorlanıyorum. Tarihim gerçekten de iyi değildir.
Peki dedi genç rahip üstünlük taşıyan küçümseyici bir gülümsemeyle. Bu durumda en az bir 100 yıl öncesinden anlatmaya başlamam gerek.
Böylece komiser bendi tek bir gün içinde Pazzi isyanı, Cicco Simonetta'nın ve Santo Stefano Kilisesi'nde Galeazzo Maria Sforza'nın öldürülmesi hakkında bilgi edindikten sonra bir de bunun üstüne Trento Konsili ve karşı reform üstüne bilgiçlik dersine katlanmak zorunda kalmıştı.
Komiser sigarasını tam kavakların arasında sert bir viraja girdiği sırada yakmaya karar verip bu manevrayı daha da heyecanlı bir hale getirdi.
Anlaşılan o ki Borromeo ile Homiliati arasındaki ilişki San Carlone broşüründe basitçe anlatılandan çok daha karmaşıktı ve bunun doğal bir sonucu olarak cinayet sebebini de daha derinlerde aramak gerekecekti. Yani konuyla ilgili daha fazlasını öğrenmesi gerekiyordu. Ufukta Humiliati ve San Carlo Borromeo'nun hikayesiyle ilgili yeni dersler görünüyordu. Ama bununla bir sonraki gün ilgilenecekti.
Komiser Emilia Caddesi'ne girince cep telefonundan bir numara aradı.
Selam Angela, akşam yemeğini dışarıda yemeye ne dersin?
Evet, pazartesi olduğunu ve birçok yerin kapalı olduğunu biliyorum.
Hadi ama, aklımda küçük şirin bir restoran var.
O akşam restoranı Benli özellikle kendisi seçmek istedi. Hazımsızlık nedeniyle uykusuz geçecek ikinci bir gece zihinsel ve fiziksel dengesine vurulacak sert bir darbe olurdu. Angela'nın seçimleri her ne kadar gastronomik açıdan sakıncasız olsa da sıklıkla sindirim fonksiyonlarını onarılamaz bir düşkünlük içine sokuyordu.
Benli'nin tercihi Milano'nun tarihi merkezindeki dar sokaklardan birinde bulunan Rudini adındaki lokal oldu. Mekan aslında görüntü olarak bir restorandan çok antik bir lokantaya benziyordu. Ama Camargue kırmızı pirinç pilavı mükemmeldi ve biraz loş olan ortam daha ilk andan itibaren sıcak bir mahremiyet yaratıyordu.
İşte öyle geçen bir günden sonra Angela'nın suç ortaklığında geçirilecek bir akşam komiserin tek ihtiyacı olan şeydi. Oysa zihni komiserin büyük bir memnuniyetle restoranın dışında bırakacağı düşüncelerden kurtulmak istemiyordu. Angela kırmızı pilavını tadarken gülümseyerek sordu. ''Ne düşünüyorsun? Bu akşam çok düşüncelisin. Canını sıkan bir şey mi var?''
''Özür dilerim, hayır, herhangi bir özel bir durum yok. Bildiğin gibi her zamanki iş sorunları,
çalışma saatleri ve yemek fişi mi?
Katiller ve cinayetler gibi şeyler.''
Angela hiç etkilenmiş görünmüyordu. Peçetesiyle ağzını kibarca sildi. ''Bana şu güzel şaraptan bir kadeh daha doldurur musun lütfen? Elinde zor bir vaka mı var?''
''Evet, oldukça zor. Benli kendi bardağına da şarap doldurduktan sonra devam etti.'' Ardında hiçbir iz bırakmayan bir katil, görünüşte öldürülmesi için hiç sebep olmayan bir kurban ve kurbanla oldukça yakın olması gereken ama kimsenin görüp bilmediği bir sevgili.
İşte bu kadar, katil bu kişi olmalı.
Böylelikle vakayı hemen çözen Angela belirli bir pişmanlık içinde tabağının büyük bir kısmını silip süpürdü.
Bu Camargo'ya pirinci leziz.
Bu mümkün. Mağdurun bir meslektaşı da olabilir. Ya da henüz benim bilmediğim başka biri. Gerçek şu ki cinayet sebebi belirlenemediği sürece her şey, nasıl denir, şey gibi görünecek.
Farazi mi?
Hah, evet, farazi. Benli Angela'nın bu önerisini isteksizce kabul etti. Sadece birkaç yıldır İtalya'da yaşayan bir Brezilyalı'nın onun yerine doğru kelimeleri bulması canını sıkıyordu.
''Bis yapmak ister misin?'' diye sordu Angela'nın boş duran üzgün görünümlü tabağını göstererek. ''Delirdin mi? Eteklerimi genişletecek kumaş kalmadı. Bunu boşver de ne zaman bulacağını söyle.''
''Katili mi?''
''Cinayet sebebini.''
''Benli iç çekti. Önce biraz tarih dersi almam gerek.''
Komiser ona Profesör Valeriani'nin San Carlone'yi işaret eden parmağını gizli tutarak korkunç suikastin hikayesini ve geçmişteki bu olaydan bugünkü cinayetin güdüsüne ulaşmayı düşündüğünü anlattı.
O dönemin tarihini çok iyi bilen birini bulmalıyım.
Üniversitedeki profesörlerden bu işe en uygun kişiyi bulman zor olmasa gerek.
Benli burnunu buruşturdu. Valeriani ile ilişkisi olan birini istemiyordu. Özellikle de De Carlo'nun soruşturmasının detaylarını bilmesini istemiyordu. Bu işler hiç belli olmazdı. Konunun dışında olan özgür bir tetikçiyi tercih ederim.
''Siz çok şanslı birisiniz Komiser Benli'' dedi Angela, yumuşak elini Benli'nin elinin üstüne koyarak. Kırmızı ojeleri kehriban renkli teninin üstünde daha çok göze çarpıyordu. ''Bu işe en uygun kişinin kim olduğunu biliyorum. Çalışırken tanışmıştım.''
5. ayrımın sonu. Sayfa 72.